Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlere güncellemiş olduğum oyuncu ve test sisteminden bahsediyor olacağım arkadaşlar. Yaklaşık birkaç ay önce güncelledim. Birkaç aydır da kullanıyorum. Videonun başında söyleyeyim, gayet memnunum. Ama aktarmak istediğim bir mesaj var. Arkadaşlar birkaç ay önce güncelledim ya, birkaç ay öncesinin kuruyla bugünün kuru, dolar kuru maalesef birbirinden çok farklı. Ve ben şundan korkuyordum. Neden sistemi güncelledim? Çünkü AMD tarafına güncelledim mesela. Bir sonraki nesilde soket değişecek. Ama mesele şu, belki de benim şu anda bütçemle ulaşabileceğim şeyler bir sonraki ay, ondan sonraki ay benim radarımdan çıkıyor olacak. O yüzden ben açıkçası bu ekonomik şartlarda panikledim ve kendi sistemimi güncelledim. İyi ki güncellemişim diyorum çünkü şu anki kuru gördükten sonra. Dolayısıyla belki de hala geç değil. Hani dolar olmuş 1.7, artık sistem mi güncellenir, yeni bilgisayar mı alınır diyen güzel bir kardeşimiz vardı ya, o duruma düşmek istemedim. Ki o duruma da düşebiliriz. Hala o pişmanlığı yaşayabiliriz. O yüzden belki sizler için de bir vesile olur arkadaşlar. Sisteminizi güncellemeniz için bir vesile olabilir. 3-4 yıllık benim gibi bir sisteme sahipseniz, şimdi ciddi bir yatırım yapsanız, sisteminizi güncellesiniz, ne kadar oyun performansı kazanırsınız, ne kadar üretkenlik tarafına performans kazanırsınız, bundan bahsetmeye çalışacağım. Benim bir önceki sistemimde arkadaşlar işlemci olarak Intel i7 8700K vardı ve ben 16 yıldır Intel işlemciler kullanıyorum. AMD işlemcileri inceledim, test ettim, fiyat performans oranı ile beraber Ethiopia'da topladığımız kasalarda kullandım ama kendi sistemime sokmamıştım. Çok net söyleyeyim. Neden? İşte 1000 serisinde RAM uyumsuzluğu sıkıntısı vardı. Full HD'de iyi performans göstermiyordu. 2000 serisinde aslında 200 MHz, mesela 1600 ile 2600 arasında 200 MHz oynadığı için daha iyi performans veriyor gibi gözüküyordu ama işte RAM uyumluluğu sorunlarını çözmüşlerdi. 3000 serisinde artık fiyat performans ve oturmuştu, sorunlar ortadan kaldırılmıştı ama ben yine de kendi sistemimi sokmuyordum. 1000 lira, 2000 lira fazla olsun Intel olsun diyordum ama Intel öyle bir rezil noktaya geldi ki 10.900K, 11.900K, 12.900K ateş topu gibi işlemciler, bir sürü enerji tüketiyorlar. Artık power supply alırken işlemci içinde çok ciddi bir pay ayırmak gerekiyor. 400 watt tüketim nedir? Ben açıkçası böyle rezalet işlemcilerle şu noktadan sonra uğraşmak istemedim ve AMD Ryzen 9 5900X'e geçtim arkadaşlar. Tabii ki bu sırada anakartta güncellemiş oldu. Maximus 10 Hero'dan ROG Strix X570 e-gaming'e yükseltme yaptım. Ve bir önceki sistemde arkadaşlar yine ROG Strix 1080 Ti vardı. Gayet güzel bir kart. GTX serisi bir kart. Ama şimdi Asus ROG Strix RTX 3070 Ti'ye güncelledim ekran kartımı. Ve bunların sonucunda da dediğim gibi nasıl bir oyun performansı kazanımım var, İş tarafında nasıl bir kazanımım var ve sizin de 3-4 yıllık bir sisteminiz varsa nasıl bir kazanç elde edeceksiniz arkadaşlar, performans anlamında yatırımınızın karşılığını ne kadar alacaksınız, hala sistem toplanır mı, hala bekleyip pişman olmaya gerek var mı, bunlar hakkında fikir sahibi olacaksınız diye tahmin ediyorum. Videoya geçelim. ROG Strix X570 e-gaming, AM4 soketli bir anakart. Niye Crosshair değil dediğinizi duyar gibiyim. Sonuçta Intel Maximus anakartlar aslında AMD Crosshair anakartlara denk geliyor. Sebeplerinden biri şu aslında: en iyi AMD işlemcileri beslemek için ille de en iyi anakartları almanız gerekmiyor. X570 TUF Gaming ile 5950X'i bile besleyebilir, üstüne bir miktar hız açırtma bile yaparsınız ama mesela 12900K için bunu yapamazsınız. Dizginlemek için güç kurulumu güçlü bir anakart şart. 7 tane tip A portu, ki 10 gigabitlik USB 3.0 portlar bunlar. Bir tane de tip C var. 2.5 gigabitlik LAN çözümü var. Bu da medya sunucuma daha hızlı aktarım yapmamı sağlıyor. Wi-Fi 6 destekli bir Wi-Fi adaptörü var. Modeminiz, routeriniz de Wi-Fi 6 ise işe yarar. Gayet hızlı. Kabloluya göre belirgin bir gecikme olmadığından internet için ben kablo kullanmıyorum. PCI Express 4.0 desteğiyle beraber arkadaşlar 4. jenerasyon SSD kullanabildim bu anakartta. Ben normalde 3. nesil SSD'ler kullanıyordum, NVMe SSD'ler. Gayet de memnundum hızlarından. Yani 3500 MB bölü saniye okuma ve yazma hızı hangimize tam olarak yetmiyor? Normal bir kullanıcı olsun, içerik üretici olsun. 8K RED RAW görüntülerle uğraşıyorsanız tamam, yetmeyebilir. Yetmeyeceği senaryolar var veyahut çeşitli sunucu iş yükleri var mesela. Tamam ama hangimiz böyle iş yükleri uyguluyoruz SSD'leri arkadaşlar. Dolayısıyla ben de öyle bir yük uygulamıyordum. Memnundum ama madem 4. jenerasyona geçiyoruz, Farku'da 520'yi tercih ettim. 2 TB'lık versiyonu 5 GB bölü saniye civarı okuma ve yazma yapabilen bir SSD kendisi arkadaşlar. Ve şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum güncelleyecekler için. Arkadaşlar NVMe SSD oyunlarım daha hızlı açılacak diye alınmaz. Çok net söylüyorum, SATA bir SSD ile bir NVMe SSD arasında oyunların yüklenme sürelerinde, loading sürelerinden bahsediyorum. Installing, yani ilk kurulum sürecinden bahsetmiyorum. Arkadaşlar fark yok. Fark yani şöyle, kağıt üstünde fark var, ölçtüğünüzde fark var ama bunu çıplak gözle göremeyeceğiniz kadar küçük farklar. Yani sistemim daha hızlı çalışacak diye SATA SSD yerine NVMe SSD alıyorsanız paranızı külliyen çarçur ediyorsunuz, onu söyleyeyim. Hız yerine kapasiteye yatırın arkadaşlar. Mesela ben NVMe SSD'nin hızı yerine daha yüksek kapasiteli SATA SSD'ye kesinlikle paramı yatırırım. Ama en önemli önceliğiniz SSD'nizin ömrüyse arkadaşlar, NVMe SSD'ler tarafında çok daha uzun ömürlü ürünler var. Bu da 3600 TB yazım ömrüne sahip. Yani NVMe SSD hızı için değil arkadaşlar. SATA SSD ile günlük işte performansı, oyunda içerik üretirken bile çoğu noktada farkı hissedemiyorsunuz. Ama yazım ömrü öncelikse işte o zaman NVMe SSD alınır. İşlemci olarak Intel i7-8700K kullanıyordum. Üzerine 9, 10, 11 ve 12000 serisi işlemcileri gördük. Oyun için bence yine gayet iş görür bir işlemciydi ama artık eskimişti tabii. AMD Ryzen 9 5900X'e geçtim arkadaşlar. 12 çekirdek ve 24 izlekli bir işlemci, 105 W HDP'li. X570i Gaming 16 fazlı bir anakart, daha iyi voltaj kontrolü için yüksek ve düşük profili birimlerden oluşan MOSFET'ler DigiPlus voltaj kontrolcüsünün emrindeler. 8+4 şeklinde bir güç girişiyle besliyorsunuz. Sadece 8000'i taksanız da olur. Şimdiden söyleyeyim, tüm çekirdekler için günlük 4.6-4.7 GHz hız aşırtmayla birkaç aydır kullanıyorum sistemi. 8 mm ısı borularıyla birbirine bağlı bloklar var. En fazla alıyorlar. Ölçümler yine sorusuz. Intel i9-12900K'lı bir sistemde bu bloklara elinizi değdiremiyorsunuz. O kadar sıcaklar. Asus marka bir Z690 anakarttan bahsediyorum arkadaşlar yine. Demek ki Asus'un bir suçu yok. Intel'in güç tüketimindeki beceriksizliğinden kaynaklanıyor bu. Yine önceki sistemimde ekran kartı olarak Asus ROG Strix 1080 Ti kullanıyordum. Şimdi Asus ROG Strix 3070 Ti'ye geçtim. 1080 Ti'ye göre çok daha büyük, çok daha ağır bir soğutucu bloğa sahip, 2.9 slotluk bir kart kendisi. Eksen fan tasarımı, türbülansı azaltmak için ortadaki fanın diğerlerinin tersine dönmesi, plastik gövdenin yeni tasarımı, RGB bir şeritte geliyor olması aslında baştan tasarlanmış bir ekran kartı. Benim beklentim sessizlik, her şeyden önce sessizlik. Fan anlamında yine öyle, 1080 Ti'yim gibi fan gürültüsü çok çok az. Soğutucu blok bu yüzden bu kadar büyük. Yoksa benzer boyutta blok ve daha fazla fan devriyle de bu iş halledilebilirdi. Peki ya bobin zırıltısı konusu? 1080 Ti'de o konuda çok şanslıydım. 3070 Ti'de o kadar şanslı çıkmadım. Teknik anlamda iki nesil yeni bir GPU'dan bahsediyoruz. Ben 1080 Ti'yimle 2000 serisini de 3000 serisini de şahitlik ettim sonuçta ve Nvidia her sene performansı %30-%35 civarı arttırıyor. 1080 Ti ve 2080 Ti, 2080 Ti ve 3080 Ti arasında böyle bir tablo görmüştük zaten. 11 GB bellekten 8 GB belleğe düştüm. Gönül ister ki 3080 Ti'ye geçeyim ama ülke ekonomisi maalesef her şeye izin vermeyebiliyor. Ben bu yükseltmede saf güç haricinde aslında Ray Tracing ve DLSS de elde ettim. Ray Tracing, ışık hüzmeleri, daha sinematik bir görünüm açıkçası benim pek umurumda değil arkadaşlar. Ben kaç FPS aldığıma bakıyorum. Tensor çekirdekleri ve yapay zeka ile beraber DLSS 3070 Ti'yi 1080 Ti'ye göre hemen hemen bir nesil daha öne taşıyabiliyor. Ama oyununa göre tabii, her oyun DLSS destekli değil sonuçta. Şimdi geldik işin oyun tarafına. Biz bu ekran kartına bu yatırımı yaptık. 1080 Ti'den 3070 Ti'ye yükselttik. GTX'ten RTX serisi bir ekran kartına geçtik. Bize avantajı ne olacak? Arkadaşlar çoğu zaman %50 civarı oyun performansı kazanmış oluyorsunuz. Yani kare saniyeye birebir yansıyor. 3D Max skorlarına da baktığınızda orada da belirgin, buna yakın bir fark var. İşlemci tarafında da, ekran kartı tarafında da. Ama tabii ki oyunlarla canlı test etmek gerekiyor. Her oyuna aynı şekilde yansımayabiliyor çünkü. Bazı oyunlarda ise beklentinizin üstünde performans kazanabiliyorsunuz. Diğer esesiyle geleceğiz. Şimdi nedir benim en çok sevdiğim oyunlardan, dediğim gibi Forza Horizon 4. Arkadaşlar bu arada en yüksek grafik ayarlarında oyunların testlerini yaptığımı da belirteyim. Sonrasında Full HD'de 142 FPS almışız Forza Horizon 4'te ama 3070 Ti'li sisteme geldiğimizde arkadaşlar 201 FPS. Sonrasında 2K'da 121, 2K'da 3070 Ti ile 170 FPS, 4K'ya geldiğimizde ise 84 FPS, 60 FPS'nin gayet üstündeyiz. Yani 4K oyunculuk için de gayet uygunmuş aslında. Arkadaşlar 124 FPS almışız. Yani benim aslında 1080 Ti ile Forza Horizon 4'te 100 FPS alıyorum, işimi görüyor dediğim şu üçlü motor kulumunda 5760x1080'de 100 FPS civarı alıyorum dediğim durumda artık 4K'da biz çok daha yüksek piksel işlendiği durumda 124 FPS ortalama alıyoruz. Gayet güzel. Gelelim Forza Horizon 5'e, asıl güncel oyun arkadaşlar. Full HD'de 71 kare saniye alıyorken 3070 Ti'li yeni sistemde 104. Sonrasında 2K'da 58 kare saniye alıyormuşum. Forza Horizon 5'te 1080 Ti'li, yani 60 kare saniyenin altına düşmüşüm. Akıcılık sınırının altına inmişiz. Ama 3070 Ti'li sistemde 89 FPS, 90 FPS civarı diyebiliriz. Ve Forza Horizon 5'te 4K'da artık 1080 Ti'li sistem 45 FPS ile akıcılık sınırının hayli altına düşmüş oluyor. Lakin 3070 Ti ile 66 FPS arkadaşlar. Yarı yarıya yine farklar söz konusu. Dolayısıyla elde ettiğimiz kazanım bana özellikle Forza tarafında çok ciddi bir şekilde işe yaradı. Ama nedir? Bu ekran kartının bir avantajı da şu. GTX'den RTX'e geçtiğinizde Ray Tracing ve DLSS'den faydalanmış oluyorsunuz. Ve DLSS, tekrar söylüyorum arkadaşlar, sizi bir nesil daha ileri taşıyabiliyor. Tabii ki destekli oyunlarda nedir? Red Dead Redemption arkadaşlar. 1080 Ti'li sistemde Full HD'de 66, 2K'da 51 ve 4K'da 34 kare saniye almışız. Yani iyice hani oynanabilir sınırına yaklaşmış. 30 kare saniyeye yaklaşmış. Lakin Red Dead Redemption'ı 3070 Ti'li Full HD'de oynattığımda arkadaşlar 96 FPS Full HD'de, 2K'da 77 ve 4K'da 53 kare saniye elde etmişim. Ama parantez içlerinde DLSS ile aldığım skorlara geldiğimizde aslında Full HD'de 96 FPS alan 3070 Ti DLSS açılınca 110 FPS. Çok çok büyük bir fark değil. 2K'ya geliyorsunuz, bu sefer 77'den 91'e çıkıyor fark arkadaşlar. Yani etkisi artıyor ve 4K'ya geldiğimizde ise 53 FPS'den 69 FPS çıkıyor. 70 FPS çıkıyor. Dolayısıyla DLSS, tekrar söylüyorum, 1080 Ti 3070 Ti arasında nesil farkı var dedi ki, iki tane nesil farkı var. 2000 serisini gördük, 3000 serisini gördük. DLSS destekli oyunlarda bir nesil daha ileri taşıyabiliyor sizi. Bu da benim için önemli arkadaşlar, avantajlardan biri oldu. Tabii ki her oyunda DLSS çok işe yaramıyor. İşte Metro Exodus'ta mesela 3070 Ti ile 110 FPS almışım. 1080 Ti ile 84 almışım. DLSS açmışım, 1 FPS kazancım olmuş. 2K'da ve 4K'da sonrasında işe yaramış. Yani her oyunda işe yarayacak diye bir şey yok. Shadow of the Tomb Raider'da mesela 122 FPS, 83 ve 46 diye devam ediyor Full HD 2K ve 4K olarak. Lakin 3070 Ti'ye geldiğimizde 180, 126 ve 70 şeklinde devam ediyor. DLSS açtığımda arkadaşlar 4K'da 70'ten 105'e çıkıyor kare saniye ve kalite ayarı olarak DLSS'in arkadaşlar performans ve kalite ayarı var. Ben balanced seçiyorum, orta ayarda seçiyorum. Bu şekilde herhangi bir şekilde kenar yumuşatmadan, çok fazla taviz vermeden, yani dip dibe bakmanız gerek. Çok çok küçük noktalar belki diyeceksiniz ki bu DLSS olabilir. Onu diyeceğiniz noktayı zaten durdurup bakmanız gerek. Öyle durdurmuyorsunuz oyunu arkadaşlar. Fark etmeden yani o aradaki kaybı çok daha iyi kare saniye alabiliyorsunuz. Ve ben yani aldığım kare saniyeye bakarım. Dediğim gibi Ray Tracing benim için yani gerçekten önemsiz bir şey. Ben Full HD 280Hz monitörleri yüksek kare saniye görmek için alıyorum. Overwatch'ta rekabetçi anlamda bu monitörleri full doyursun. Kaymak gibi bir oyun deneyimi yaşayayım diye şey yapıyorum. Yani kullanıyorum sonuçta. Arkadaşlar yani yatırımım bana istediğim performansı verdi. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Sadece sizin için değer mi değmez mi, bunun bilgisine sahip olun istedim arkadaşlar. Zaten siz diğer oyunların skorlarını gördünüz. Diyeceksiniz ki güzel kardeşim, ben sadece Windows'lu sistemde oyun oynamıyorum, İşimi de yapıyorum. Senin gibi MacOS'a geçmiş değilim iş için. Evet arkadaşlar, mali değeri olan şeyler için ben MacOS'lu bir sisteme geçmiş bulunmaktayım. Bu sistemde sadece oyun oynuyorum, ama diyelim ki içerik üreteceksiniz ve ürettiğiniz içerikten para da kazanıyorsunuz. Yaptığınız yatırımın karşılığını almak istiyorsunuz. 15 dakikalık bir projemiz vardı arkadaşlar. Çok katmanlı bir proje. 100 megabit çekimlerden oluşan 4K videolar bunlar. Ve bunların çıktısını maksimum derinlik ve maksimum kalite seçili şekilde 35 megabit olarak ben çıktısını almak istedim. Bu şekilde 5900X ile beraber arkadaşlar 15 dakikalık video 13 dakika 4 saniyede çıktısı alınmış oldu. Gayet güzel. Yani videonun süresinden daha kısa bir sürede çıktı alabiliyorsunuz. Benim eski sistemimde nasıldı peki? Yine aynı şekilde ayarlar yapılı halde arkadaşlar. 8700K 20 dakika 7 saniyede bu işin çıktısını alıyordu. Yani aradaki 6 çekirdek ve 12 thread izlek farkı tabii ki burada kendini göstermiş oluyor. Tabii ki Premiere her zaman tüm işlemcilerden tam olarak faydalanabilen bir iş yükü değil. Farklı iş yüklerinde çok daha aradaki fark açılacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Handbrake. Yine videoları sıkıştırırken arkadaşlar veya videolar üzerinde çeşitli ayarlamaları yaparken kullanabileceğiniz yazılımlardan bir tanesi, özellikle işlemci ağırlıklı bir yazılım kendisi. 5900X ile beraber bu 15 dakikalık videonun çıktısını ben Full HD'ye düşürmek istedim. Full HD 30 kare saniye ve yine ayarları şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. 6 dakika 56 saniyede 5900X 15 dakikalık videoyu 1080p'ye düşürmeyi başardı. 8700K'ya geldiğimizde ise arkadaşlar bu işlem 11 dakika 44 saniyede yapılıyordu. Yani aradaki fark yine çok çok belirgin bir şekilde karşınızda aslında. Yani 5900X tabii ki bu kadar parayı verdikten ve bu kadar yıl avantajı olduktan sonra arkadaşlar çok daha iyi bir performans gösteriyor, gösterecekti. Bu tahmin etmediğimiz bir şey değil. Dediğim gibi siz güncellesiniz, nasıl bir kazancınız olur onu bilmenizi istedim arkadaşlar. Şunu da diyebilirsiniz. Ya ha 13 dakikada çıktısını almış, ha 20 dakikada çıktısını almış. Ne fark eder? Arkadaşlar bu işi günün başlangıcından, mesai saatinin başlangıcından sonuna kadar yapıyorsanız işte o zaman fark ediyor. O zaman vakit eşittir nakit hesabına dönüyor. Bu sefer de hani işlemciye yatırdığınız parayı düşünmüyorsunuz bile. Böyle bir çalışma süreciniz varsa. O yüzden yani çalışma sürecinize, iş yükünüze göre olayı değerlendirmekte fayda var. Sonuçlar ortada. Finalde söylemek istediğim şeyler şunlar. Numara 1. AMD platformuna geçtiğim için şu ana kadar gayet memnunum. 16 yıldır Intel işlemci kullanan biri olarak platform değiştirme çekincemin üstesinden ben geldim, iyi ki de gelmişim. Umarım AMD rehavete kapılıp bir sonraki Intel'e dönüşmez. Numara 2. Asus anakart ve ekran kartından başka bir markaya geçebilirdim ama işlemci tarafındaki gibi olumsuz bir durum kesinlikle yoktu. Windows güncellemelerle hayatı size dar edebilir belki ama anakartımda, ekran kartımda sorunsuzdu. Isı sorunu olmadan, gürültü duymadan istediğim kadar hız aşırtabilip her türlü yükte kullanabilmiştim. Yine öyle olur diye tahmin ediyorum. Zaten bu sistemi birkaç aydır kullanıyorum arkadaşlar. Numara 3. Sistemi iyi ki güncellemişim. Kurun hali belli, gidişat belli, fiyatlar daha da üzücü bir hal alabilir. Ben panik yapıp soket güncellemesinden önce sistemi güncellemiş olabilirim. Ama siz de benim gibi düşünüyorsanız, sonrasında yapacağınız güncellemeler artık bütçenizin çok daha ötesinde olur diye korkuyorsanız arkadaşlar, umarım bu video aksiyon almanız için faydalı olur. Evet, böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizin de eski bir sisteminiz varsa, güncellemeyi hala düşünüyorsanız belki de hala geç değil. Hala aksiyon almak için fırsat olabilir. Kurun ne yapacağı tekrarlıyorum, belli olmuyor. Şu noktada bile sisteminizi güncellemek belki de ilerleyen yıllarda dönüp baktığınızda şunu demenize vesile olacak. Ya iyi ki sistemi güncellemişim. Yani dolar artmıştı, dolar 1.7 olmuştu. İşte daha sistem toplanmaz diyen bir arkadaşımız, kardeşimiz vardı ya. Yine aynı duruma düşmeyelim sonra. Yani şunu demeyelim. Ya dolar 13 liraydı ama işte keşke toplasaydık. Bu pişmanlık çok üzücü oluyor. Gerçekten üzücü oluyor. Umarım bir faydam dokunmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilir. İstediğinizi sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.